Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 68. 3. kaset B yüzü. 16. yüzyılda Endülüs'ten atılan Müslüman Moriskolar gruplar halinde Galata'nın göbeğine yerleştirildiler. Kuzeybatı Anadolu'da Rusya'dan gelme eski müminlere 20. yüzyıla değin rastlanıyordu. İmparatorluğun son yüzyıllarında ise Rusya'nın Kırım'a, Çerkezistan'a ve Balkanlara doğru istilası yüzünden kaçan yüz binlerce mülteci Osmanlı yönetimince karşılanıp Anadolu'ya yerleştirilecekti. Suriye ve Irak'ın kuzey çöl bölgesinden Batı Anadolu'ya kadar uzanan geniş alanda özellikle kalabalık olarak görülen göçebeler genellikle belirli yaz ve kış otlaklarını kapsayan yurt alanlarının sınırları içinde dolaşım halinde olmakla birlikte daha güçlü göçerlerin baskısı altında kaldıkları ya da merkezi yönetimin otorite zaafına düştüğü dönemlerde topluca göçüp daha iyi otlaklar arayışına girebiliyorlardı. Bu şekilde çoğunlukla Türkmenleri ama aynı zamanda Kürtleri ve Arapları da kapsayan bir göçerlik damarı Osmanlı tarihi boyunca biteviye doğudan batıya akıp Batı Anadolu'ya, Ege adalarına ve Balkanlara ulaşmaktaydı. Öte yandan devletin sürgün politikası, celali ayaklanmaları gibi siyasal ve toplumsal kargaşalıklar ya da bazen belirli bir bölgedeki nüfus baskısı gibi etmenlerde imparatorluğun tanık olduğu nüfus kaymalarında önemli bir rol oynuyor. Bu süreçte sürü besleyen göçebelerin yer değiştirmeleri daima özel bir çarpıcılık kazanıyordu. Bizans ve İran imparatorluklarında olduğu gibi Osmanlılarda isyankar bir etnik grubu verimli topraklardan atmak ya da devlet açısından önem taşıyan bir bölgeyi kolonizasyona açmak amacıyla sürgün ya da belirli nüfus gruplarını zorla göçertme politikasına başvuruyorlardı. Böylece örneğin Karadeniz'deki Canik yöresinden uslanmaz Çepni Türkmenlerinin 15. yüzyıl başlarında Arnavutluğa yerleştirildiğini, Tokat Amasya valisinden Tatarların Meriç valisine getirildiğini, Saruhan Türkmenlerinin de daha 1390'larda Batı Anadolu'dan Üsküp civarına kaydırılmış olduğunu görüyoruz. Daha sonra 2. Mehmet dönemi, Konstantinopolis'in kuşatılması sırasında Rum nüfusunu yitiren İstanbul civarı köylere, gerek Türkmen göçerlerin gerekse yeni fethedilen Sırbistan ve Mora topraklarından köylülerin topluca sürgün edilmesiyle büyük bir kolonizasyon hareketine tanık oldu. 1455'te Sultan İstanbul'u şenletmek ve ekonomik hayatını canlandırmak amacıyla bu sefer Balkan kentlerindeki bütün Yahudi cemaatlerini yeni payitahtına göçtürdü. Sonraki yıllarda da 2. Mehmet peş peşe fethettiği Mora, Ege Adaları ve Trabzon ile bazı Orta Anadolu kentlerinin Rum nüfuslarını İstanbul'a kaydırmayı sürdürdü. Ardından 1459-1475 yıllarında Orta Anadolu ile Eski ve Yeni Foça'dan ve Kefe'den Ermeniler İstanbul'a sevk edildi. Aynı şekilde 1. Selim'de Tebriz'den 200, Kahire'den 500 kadar zanaatkar aileyi beraberinde İstanbul'a getirdi. Celali çetelerinin 1596-1610 döneminde Anadolu'da sebep olduğu kargaşalık büyük bir nüfus boşalmasına yol açtı. İmparatorluğun Rumeli, Kırım ve Suriye gibi uzak köşelerine dahi ulaşan ve dönemin kaynaklarında Büyük Kaçgun adıyla anılan bu göç karşısında yönetim, söz konusu köylülerin Anadolu'da terk ettikleri köylere geri dönmelerini sağlamak için köklü önlemlere başvurdu. Celali kargaşalıklarının ardından 1613'te bu sefer Küçük Asya'nın doğusundaki Boz Ulus Türkmenleri grubunda yer alan klanlar Orta Anadolu'ya sarkıp ta Kütahya'ya uzanırken geçtikleri yerlerin ekim alanlarını büyük zararlara uğrattılar. 17. yüzyılda Arapların Şamlar ve Anazeh kabile konfederasyonlarının Orta Arabistan'dan kalkıp Kuzey Suriye çölüne göçmelerinin de buradaki Kürt ve Türkmen klanlarını kitle halinde Küçük Asya'nın orta ve batı bölgelerine ittiği anlaşılmaktadır. Nitekim bundan böyle Ankara, Aydın ve Amasya Tokat yörelerinde Boz Ulus Türkmenleri ile karşılaşıyoruz. Sayfa 71. Göçebe Türkmen kitleleri ve ekonomileri. Merkezi bürokratik bir devlet yapısını temsil eden Anadolu Selçukluları, göçebe Türkmen nüfusa karşı köylülüğün ve ticari kesimlerin çıkarlarını koruyordu. Devletin marjinal topraklara sürdüğü bu Türkmenler, uç bölgeleriyle güneyde Torosların, kuzeyde ise Bolu'dan Trabzon'a Trabzon'a uzanan Karadeniz sıra dağlarının yamaçlarındaki otlaklarda yoğunlaşıyorlardı. Bir diğer göçebe Türkmen kümelenmesi de Konya ile Ankara arasındaki kurak Orta Anadolu platosunda gözleniyordu. Pratikte yaz ve kış otlakları yani yaylak ve kışlakları arasındaki mevsimlik göç veya transhümans hareketlerinin bir gereği olarak Türkmenler kışın sürülerini alçaklara, Güney ve Batı Anadolu'da vadilere indiriyor, sınır diye bir şey tanımaksızın 11. yüzyıldan beri Gazi önderlerinin yönetiminde Batı Anadolu vadilerini fetih ve iskan etmelerine değin Bizanslıların elinde olan bu vadilerin Ege'ye doğru ileri kesimlerine ilerliyorlardı. Türkmen Yörük ya da daha sonra Kızılbaş adlarıyla bilinen Türk göçerler 1520'li yıllarda doğuda Sinop'tan Antalya Körfezi'ne kadar uzanan bir hatta dayanan Anadolu Beylerbeyliği nüfusunun yaklaşık %15'ini oluşturuyordu. Yaya ve Müsellem gibi göçer kökenli askeri gruplara eklediğimizde bu oranın %27'ye çıktığını görüyoruz. Ama asıl büyük Yörük yoğunlukları Ankara, Kütahya, Menteşe, Aydın, Saruhan, Teke ve Hamit sancaklarındaydı. Bu 7 sancak toplam 80 bin hane dolayında bir göçer nüfusunu barındırıyordu. Bakınız tablo 6. Tablo 6. 1520-1535 ve 1570-1580 dönemlerinin Osmanlı tarihlerine göre Batı Anadolu'da Anadolu Beylerbeyliği'nde göçer hane halkları. Alaiye sancağında 1520-1535 yılında 227, 1570-1580 yıllarında 455, Ankara sancağında 1520 ile 1535 arasında 9484, 1570-1580 arasında 23.911, Aydın sancağında 1520-1535 arasında 6692, 1570-1580 arasında 3693, Biga sancağında 1520-1535 arası 99, 1570-1580 arası 2066. Bolu sancağında 1520-1535 arasında 461, 1570-1580 arasında 2003. Hamit sancağında 1520-1535 arası 4978, 1570-1580 arası 11814. Hüdavendigar sancağı 1520-1535 arası 1600, 1570-1580 arası 2055. Karahisar Sahip Sancağı 1520-1535 arası 2385, 1570-1580 arası 1729. Karesi Sancağı 1520-1535 arası yok. 1570-1580 arası 2445. Kastamonu Sancağı 1520-1535 arası 1248, 1570-1580 arası 1457. Kiangiri yani Çankırı sancağı 1520-1535 arası soru işareti. 1570-1580 arası 976. Kocaeli sancağı 1520-1535 arası soru işareti. 1570-1580 arası soru işareti. Kütahya sancağı 1520-1535 arası 15164. 1570-1580 arası 23935. Menteşe sancağı 1520-1535 arası 19219. 1570-1580 arası 16912. Saruhan sancağı 1520-1535 arası 6640. 1570-1580 arası 15072. Sultan Önü sancağı 1520-1535 arası 255, 1570-1580 arası 2095. Teke sancağı 1520-1535 arası 8816, 1570-1580 arası 5601. Toplam sancaklardaki göçer hane halkları 1520-1535 arası toplam 77268, 1570-1580 arası göçer hane halklarının toplamı 116.219. Kaynak Barkan, 1957, sayfa 30. Türkmen aşiretlerinden pek çoğu Anadolu'nun 11. yüzyılın son yıllarında uğradığı ilk Türk istilasından beri bu havalilerdeydiler. Ama daha sonra da çoğu Türkmenlerden oluşan sürekli bir göçer akını bölgedeki göçer nüfusu arttırmaya devam etti. 1520-1535 dönemi ile 1570-1580 dönemi arasında Batı Anadolu'daki genel nüfus artış oranının %42 diye hesaplanmış olmasına karşılık göçer nüfustaki artışın %52'yi bulması doğal büyüme hızının yüksekliğiyle değil doğudan süre gelen göç ile açıklanabilir. Osmanlılar 1352'de Balkanlarda bir köprübaşı elde ettiklerinde Türkmenlerin kitle halinde batıya göçü hız kazandı. Türkmenlerin deniz aşırı akınlarının 1348'de İzmir'de batılı Haçlılarca önü kesildiğinde Türkmen göçleri yön değiştirdi ve bu sefer Denizli, Aydın, Saruhan bölgesi önce Çanakkale Boğazı'na, oradan da ilk Osmanlı fetihleri süresince Trakya'ya ve Doğu Balkanlara doğru boşalmaya başladı. Osmanlı tahrirleri bu kitlesel Türkmen göçü ve iskanının Trakya ile Balkanların doğusunun demografisini nasıl alt üst ettiğine tanıktır. Osmanlıların yeni fethettikleri alanları Türkleştirmek ve güvenli kılmak amacıyla düzensiz göçer gruplarını Balkanlara kaydırma politikalarının yanı sıra 14. yüzyılda aynı bölgelere hatırı sayılır bir gönüllü göçü de yaşanıyordu. Barkan'ın Osmanlı tahrirlerine dayandırdığı ayrıntılı bir harita nüfusun etnik bileşimindeki bu dramatik değişimi yansıtmaktadır. Daha önce Batı Anadolu'da görüldüğü gibi bu olayda Speros Virionis'in sözleriyle tipik bir askeri fethi değil, göçer halkların hatırı sayılır boyutlardaki bir etnik göçünü ifade ediyordu. Karadeniz ile Mesta ve Yantra nehirlerinin çizdiği hat arasında kalan Doğu Balkanlar bölgesinde Türk yerleşimleri 16. yüzyıl başlarında artık hem göçer hem yerleşik nüfusun çoğunluğunu meydana getirmekteydi. Bakınız tablo 7. 1560'ta Balkanlardaki Yörük kökenli milisler. Bağlı bulundukları subaşılık, parantez içinde komutanlık. Selanik yani Makedonya Tesalya'daki subaşı sayısı 13. Eşküncü, parantez içinde asker sayısı 3000. Yamak sayısı 9000. Parantez içinde 600 Ocak. Vize Kuzey Trakya subaşı sayısı 4. Eşküncü asker sayısı 525. Yamak sayısı 1575. Yambolu parantez içinde Yukarı Tunca Irmağı subaşılığı subaşı sayısı soru işareti. Eşküncü asker sayısı soru işareti. Yamak sayısı soru işareti. Nal Döken parantez içinde eski Zara Filibe subaşılığındaki subaşı sayısı 42. Eşküncü asker sayısı 1715. Yamak sayısı 7548. Ofça Bolu parantez içinde İştip Üsküp subaşılığındaki subaşı sayısı 1. Eşküncü asker sayısı 485. Yamak sayısı 2218. Kocacık parantez içinde Yambolu, Varna, Şumlu subaşı sayısı soru işareti. Eşküncü asker sayısı 900. Yamak sayısı 2700. Tanrıdağ parantez içinde Batı Trakya, Tesalya subaşı sayısı 1591'de 47. Eşküncü asker sayısı 2125. Yamak sayısı 14710. Kesriye, parantez içinde Kastorya bölgesi. Subaşı sayısı soru işareti. Eşküncü asker sayısı soru işareti. Yamak sayısı soru işareti. Kaynak Gökbilgin, 1957. Osmanlı yönetimi Doğu Anadolu'nun göçer aşiretlerini iki büyük konfederasyon halinde yeniden örgütledi. Türkmenleri Boz Ulus'ta, Kürtleri de Kara Ulus'ta topladı. Bu iki ulus arasında sık sık çatışmalar patlak veriyordu. Bu sırada Türklerin çoğunluğu artık köy ve kasabalarda yerleşik hayata geçmiş bulunmaktaydı. Gene de Aytos parantez içinde Aydos ile Stara Zagora parantez içinde Eski Zara arasındaki Doğu Balkan sıradağları ile Batak, Haskovo ve Komotini parantez içinde Gümülcine arasındaki Rodop dağlarında hala yoğun Türkmen kesimleri yaşıyordu. Selanik'in kuzeyindeki dağlık bölgede bir başka Yörük yoğunluğu mevcuttu. Varna ile Şumlu'nun kuzeyinde uzanan Dobruca bozkırı ise hemen tamamen Yörüklerin elindeydi. Buna karşılık Mesta ve Yantra nehirleri hattının ötesinde kalan Batı Balkanlar'da yalnızca tek tük Yörük gruplarına rastlanıyor. Bunlar da daha çok Üsküp'ün kuzeyindeki dağlık kesim ile Küstendil'in güneyindeki Karatova Dağı'nda görülüyordu. Öte yandan Meriç Vadisi'nin Haskova ile Pazarcık arasındaki kesimine yerleştirilmiş bulunan kalabalık Yörük göçer grupları 15. yüzyıl başlarında bu yörenin köy ve kasabalarında oturmaktaydılar. 16. yüzyıl başlarının Osmanlı tahrirleri ışığında Balkanlardaki Müslüman göçer varlığı tablo 8'de gösterilmiştir. Tablo 8. Balkanlardaki Müslüman göçerler. Hane halkı sayısı. Yörükler 14.435. Askeri örgütlenmeye tabi Yörükler 23.000. Müsellemler yani Yörük kökenliler 12.105. Toplam hane halkı sayısı 49.540. Kuzey Irak'ın Berriye bozkırındaki kışlaklarından kuzeyde Murat suyu ile Fırat Nehri arasındaki Bingöl dağlarında bulunan yaylaklarına mevsimlik gidiş gelişleri sırasında Boz Ulus aşiretleri birçok yerel Kürt beyine çeşitli resimler ödemek zorunda kalıyorlardı. Bakınız tablo 8A. Tablo 8A Doğu Anadolu'daki aşiret konfederasyonları. Boz Ulus Türkmenlerin hane halkı sayısı 7.325, koyun sayısı 1.998.246, ödenecek toplam vergi akçe olarak yılda 2 milyon. Kara Ulus, parantez içinde Kürtler, hane halkı sayısı soru işareti, koyun sayısı soru işareti, ödenecek toplam vergi akçe olarak yılda 1 milyon. Şam Türkmenleri hane halkı sayısı bir soru işareti. Koyun sayısı soru işareti. Ödenecek toplam vergi akçe olarak 100 bin. Diyarbakır Beylerbeyliği'ndeki diğer dağınık klanlar. Hane halkı sayısı 273. Ödenecek toplam vergi akçe olarak 14.806. Osmanlı yönetimleri bu resimleri toptan ilga edip Murat suyunun geçit verdiği yerde devlet hazinesi adına toplanmak üzere her 300 koyunluk sürü başına bir koyundan ibaret tek bir vergi koydu. Toros dağlarının ortasında İçil'inde Yörükler çoğunluktaydı ve bu havaliden 16. yüzyılda artık tarımsal karakter taşıyan komşu bölgelere özellikle kışın kıyı şeridindeki ovalara sürekli bir göç söz konusuydu. 1530'a gelindiğinde bu Yörüklerden pek çoğu ya tamamen yerleşik olmuştu ya da ikincil bir faaliyet olarak tarla tarımı veya bağcılıkla uğraşmaktaydı. Sayfa 75. Göçerler ve ekonomi. Yerleşik nüfusun özellikle merkezi yönetim bürokratlarının göçerlere ilişkin yargılarını eleştiri süzgecinden geçirmeksizin benimsemek çok yanıltıcı olabilir. Dipnot. Barkan 1943 sayfa 52 madde 19. 1580-1590 döneminde göçerler Zülkadriye'de toplam nüfusun %54'ünü, Halep Beylerbeyliği'nde %58'ini, Bağdat Beylerbeyliği'nde ise %62'sini oluşturuyordu. Bakınız Murphy 1984 sayfa 192. Vrionis 1975 sayfa 57. Zamanla Rumlarla Türkler arasında aşamalı bir ortak yaşam kaynaşmasının, sembiyozun adım adım gerçekleştiğini kabul etmektedir. Çünkü aslında Türkmen göçerler yerleşik toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor ve toplumun varlığı için vazgeçilmez önemdeki bazı işlevleri yerine getiriyorlardı. Bu gerçeği gören Osmanlı Devleti göçerleri kendi imparatorluk düzeniyle uyum içinde var edebilmek için bazı önlemler almıştı. Dipnot Lindner 1983 sayfa 51-74. Osmanlı Devleti'nin kasten Türkmen göçerleri ekonomik bakımdan yıkıma uğratmaya yönelik bir vergi politikası izlemek suretiyle göçerlere yerleşik hayata geçmekten başka hiçbir alternatif bırakmadığını öne sürüyor. Her klana yaylak ve kışlaklarıyla bir yurt veriliyor. Bunun sınırları belirlenip imparatorluğun tahrir defterlerine kaydediliyordu. Bu yurt alanı içinde Türkmenler hayvancılığın yanı sıra marjinal olarak tarımla da uğraşıyor. Ormanlık veya bataklık araziyi tarıma açıp ister kendi ihtiyaçlarını karşılamak ister pazarlamak üzere buğday, pamuk ve pirinç ekiyorlardı. Örneğin Batı Anadolu ile Aşağı Kilikya'nın nehir vadilerindeki arazinin sıtma yatağı bataklıklarla kaplı büyük bölümü işlenmeden duruyordu. Buralara kışlamaya gelen Türkmen göçerler bu toprakların bir bölümünü tarıma açıp pamuk ya da pirinç gibi ticari ürünler yetiştirmeye koyuldular. Bakınız sayfa 208. Yaylaklarına döndüklerinde geride bekçiler bırakıyor sonra da mahsulü kaldırmaya geliyorlardı. Bu gibi geçici yerleşimler zamanla küçük köylere dönüştü. Sayfa 214 ila sayfa 215. Osmanlı tahrirleri Türkmenlerin Batı Anadolu'nun bazı düzlüklerinde yetiştirdikleri pamuğu Efes (parantez içinde Ayasoluk) ve Palatya (parantez içinde Balat) limanları ile Sakız adasındaki İtalyanlara sattığını gösteriyor. Cenovalıların bu noktalarda satın aldığı ham pamuğun toplam değeri 1450'li yıllarda yarım milyon küsür düka altını gibi muazzam bir rakama ulaşmıştı. Pegolotti ise 1340'a doğru buğday, pirinç, bal mumu, kenevir, mazı, şap, kök boya, parantez içinde madder root yani kök kırmızısı, meşe palamudu ve Türk ipeği gibi ihraç ürünlerinden söz eder. Türkmen emirleri ile İtalyan tüccar kentleri arasındaki ticaret sözleşmelerinde ihraç ürünleri olarak özellikle buğday, kuru meyveler, atlar, öküzler, koyunlar, köleler, bal mumu, şap ve deriler, İthalat olarak da şarap, sabun ve dokumalar üzerinde durulduğu görülür. Elizabeth Zakariadou'nun Latince kaynaklara dayalı çalışmaları Türk beylikleri döneminde Batı Anadolu'daki ekonomik canlanışa ışık tutar. Bu Türkmen egemenliğinde bölgenin tam bir yıkım ve çöküş yaşadığı şeklindeki karamsar görüşün değiştirilmesini gerektirir. Hoşgörülü emirlerin yönetiminde zamanla Türkmenler ile Rum nüfus arasında bir ortak yaşam kaynaşmasının meydana geldiği anlaşılmaktadır. Pamuk ve buğdayın yanı sıra halı ve kilim ihracatının da uluslararası ticarette önem kazanması, Batı Anadolu'daki Türkmen ekonomisi ve toplumunu çok derinden etkilemiştir. Dipnot: desenlerinin güzelliği ve canlı renkleri nedeniyle Türkmen halıları Avrupa kentlerindeki kilise ve ticarethanelerin duvarlarını süslüyor, aynı zamanda Carpaccio, Lotto ve Holbein gibi ressamların tablolarında yer alıyordu. Bu konuda bakınız Yetkin 1972, Aslan Apa ve Durul 1972, Rogers 1990-1991. 1330'lu yıllarda İbn Battuta Konya Aksarayı'ndan şöyle söz eder. Koyun yününden imal ettikleri ve buranın adıyla anılan halıların hiçbir ülkede işi olmayıp buradan Suriye'ye, Mısır'a, Irak'a, Hindistan'a, Çin'e ve Türklerin diyarlarına satılır. Daha sonra özellikle yukarı Gediz üzerindeki Uşak Gördes Kula Havzası'nın uluslararası önemde bir halıcılık merkezi haline geldiğini görüyoruz. Bu benzersiz gelişme bir dizi etmene dayanıyordu. Çevre dağların yoğun biçimde Türkmen göçebeleri meskun yüksek otlaklarıyla bölge coğrafyası hem bol miktarda yün hem de ucuz ve vasıflı emek kaynağıydı. Civarda boyama hammaddelerinden en iyi kalite kök boya, madder root, kök kırmızısı ile şapın varlığı hızlı akan derelerde ham yünü yıkama ve dokunmuş halıların suda son işlemlerini yapma, Gediz Nehri ile de denize ulaştırma olanağı bu ideal koşulları tamamlıyordu. Zamanla bu havzada ortaya çıkan zengin kasabaların hepsinde Türkmenler oturuyor ancak her yaz 2-3 ay çevre dağlarda yaylamaya devam ediyorlardı. Besin maddelerinin yanı sıra kent sanayine yün ve deri gibi temel ham maddeleri temin eden hayvancılık gerek doğuda gerekse Avrupa'daki sanayi öncesi toplumlar açısından hayati bir ekonomik önem taşıyordu. Bu bağlamda Osmanlı egemenliğindeki Anadolu ve Balkanlardan Avrupa'ya ihraç edilen ürünler listesinde ilk sıraları 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar hep yün ve derinin almasına şaşmamak gerekir. Bakınız sayfa 321-324. Anadolu göçebelerinin ekonomik katkılarının bir başka boyutu da gerek özel sektör ve gerekse devlet işletmeleri açısından imparatorluğun kara ulaşımını tekerlerinde bulundurmalarıydı. Yörükler için en önemli hayvan deveydi. Her zaman zor koşullarda eşya taşıyabilen develeri yörükler sistematik biçimde taşımacılıktan para kazanmak için kullanıyor, bu ekonomik öneminden ötürü asla eti için kesmedikleri deveye ana sermaye diyorlardı. Hatta bazı göçebeler bu yolla düpedüz sermayedar durumuna geliyorlar. Sürülerine bakmaları için ayrıca çoban tutarken kendileri uzun mesafe taşımacılığıyla ya da hayvan ticaretiyle uğraşıyorlardı. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Büyükelçisi Busbeck'in Osmanlı İmparatorluğu'nun pirinç ve deve sayesinde vücut bulduğu yolunda 1555'te sarf ettiği sözler önemli bir gözlemi içeriyor. Dayanıklılığı nedeniyle pirinç, seferde ordunun esas besin kaynağıydı. Türkmenlerin tek hörgüçlü Arap develeriyle çift hörgüçlü Orta Asya, parantez içinde Baktriyan develerini çiftleştirerek ürettiği melezler, Anadolu'nun çetin arazisiyle soğuk ve yağışlı iklimine çok uygundu. Tavernier, Tebriz ile İstanbul arasındaki kervan trafiğinde kullanılan bu yeni türlerin tek hörgüçlü Arap devesinden daha büyük olduğunu ve daha fazla yük taşıyabildiğini fark etmişti. Bu hayvanlar kendilerini çamurdan rahatça kurtarabiliyordu. Anadolu'nun muazzam deve nüfusu ancak 20. yüzyılda demiryolu şebekesinin tamamlanmasıyla ortadan kalkacaktı. İster ordunun silah ve cephanesiyle ikmal malzemesi olsun, ister hantal ve hacimli ticari mallar olsun, her çeşit ağır yük deveyle taşınıyordu. Deve ortalama 250 kilo civarında, yani at veya katırın iki katı kadar bir yükü nispeten düşük bir maliyetle taşıyabiliyordu. Bu sayede Osmanlı ordusu bütün silah ve ağırlıklarıyla birlikte tek bir mevsimde Fırat boylarından Tuna boylarına intikal edebilmekteydi. Deve olmasaydı hem ordunun hem tek tek kalelerin ihmali için gerekli un, buğday ve arpayı taşımanın maliyetiyle baş etmek mümkün olamazdı. 1399'da 1. Bayezid'in ganimetinin bir bölümü olarak da Antalya bölgesinden 10 bin deve çekip götürmesi bir tesadüf değildir. Gerek bu havalideki ve gerekse Batı Anadolu'daki deve sürücüleri ya Türkmen ya da göçmen Araptılar. Kısaca taşıma ve lojistik hizmetleri bakımından Osmanlı orduları deve sürücüsü göçerlere bağımlıydı. Osmanlıların sert taş yüzeyli yollar yapmamalarının nedeni de buydu. Sultanın eşyasının taşınması için sarayın nispeten az sayıda deve bulundurmasına karşılık sefer zamanı ordu için on binlerce deve ve göçer sürücü tutuluyordu. Bazı koşullarda yörükler yerleşik hayata geçmeye mecbur kaldıklarında bunu kısa bir uyarlanma dönemi içinde fazla zorlanmadan gerçekleştirebiliyorlardı. Bakınız sayfa 214-215. Otlatıcılık yaşantılarında yörüklerin ekonomilerini sık sık tarımla tamamladıkları da oluyordu. Deli Orman ve Dobruca ya da Orta Anadolu'da görüldüğü gibi yörük köyleri civardaki diğer köylerden daha küçük ve ilkel olmalarıyla ayırt edilebilir. 15. yüzyıla ait Osmanlı vergi ve nüfus tahrirlerinin gösterdiği gibi Türkmen kökenli nüfusun o sırada artık esas olarak yerleşik bir karakter kazandığı Batı Anadolu, buğday, pamuk, kuru üzüm, incir, şap, halı, yün ve deri ihracatı yoluyla Avrupa ticaretiyle bütünlenmesi sayesinde imparatorluğun en müreffeh bölgelerinden biri haline gelmiş bulunuyordu. 16. yüzyılda köylü nüfusun hızla artmasının, ekilen toprakların otlaklar aleyhine genişlemesine yol açtığı, bunun da yörükleri gitgide daha yükseklerdeki marjinal topraklara çekilmeye zorladığı yolunda bir görüş mevcuttur. Ormanlık bölgelerdeki tarımcı yerleşimlerinin çoğalması da aynı etmenle açıklanmaktadır. Ayrıca 16. yüzyılda Doğu Anadolu'da pastoral göçerler ile köylüler arasındaki mücadelenin yönetim açısından ciddi bir sorun haline geldiğini biliyoruz. Bu bölge özellikle Erzurum-Pasin koridoru Osmanlı ordularının güzergahı haline geldiğinde köylü nüfus toprağı terk edip dağıldı. Ardından güneyden çıka gelen göçebeler toprağı yaylak edindiler. Buna karşılık yönetimin timar verdiği sipahiler köylüleri geri getirip toprağı tekrar ekime açma çabasına girdiler. Bunun üzerine göçebeler sürüleriyle bu topraklara girmesi yasaklandı. Sultanın bu yoldaki fermanının çileden çıkardığı göçerler ülkeyi tamamen terk edip İran Şahı'nın yönetimi altındaki Azerbaycan'a geçmek tehdidinde bulundular.